Tetek.
Tetek. Dolayısıyla adımız da
uyumlu için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Aralık 2020 günlerden salı, Türkiye'de saatler 15.03'ü gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim, program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Efendim, bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bize ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, 22 Aralık 1914'te Allahu Ekber dağlarında mukaddesatımız İstiklal ve İstikbal uğruna canlarını feda ederek bizlere bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılında rahmetle, minnetle anıyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın yayınımızda olacak. Kendisiyle Sarıkamış Harekatı'nın sebep ve sonuçlarını, Enver Paşa'yı, Nene Hatun'u ve harekatın halk edebiyatımıza yansımalarını konuşacağız. Ardından bugün Sihirli Sözcükler köşemiz var. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerle olacak. Malumunuz dün 21 Aralık'tı ve en uzun geceyi yaşadık. En uzun gecenin edebiyatımıza yansımalarını konuşacağız. Bakalım edebiyatımızda gece nasıl anlatılmış, neler söylenmiş? Efendim, Hayatın Sesleri başladı. Güzel bir müzik şimdi kulaklarınıza geliyor.
Üzümler içinde öylece mahzun. Ülkem benim, boynunu asla bükme. Bükme sakın o mağrur boynunu. Ülkem benim, sana nasıl aşığım ben. Seviyorum seni, hiçbir şey sevmediğim gibi. Ülken, memleketin, üzme asla canını. Hangi geceyi gördün ki güneşi doğmamış? Elbet hak dönenir, döner de gelir. Bulur her şey yerli yerini. Memleketim, memleketlim, memleketim benim, memleketlim. Güzel veremezsem seni, çoluk çocuğuma lanet olsun bana. hele okudukça İstiklal Harbi'ni. İnan bana, ülkem benim, memleketim benim, canım cananım, yegane sevdiğim. Hiçbir şey uğruna vazgeçemedim, hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna. Memleketim, memleketlim, memleketim, benim memleketlim.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor efendim. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın. Oğuzhan Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, sizin şahsınızda bütün dinleyicilerimizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünü idrak ediyoruz. O tarihlerde pek çok binlerce askerimiz şehit düştü bu topraklar için, bu vatan için. Bizlere bu toprakları vatan kıldılar. Hepsine biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Hocam isterseniz söyleşimize şuradan başlayalım. Sarıkamış'ın önemini daha iyi anlayabilmek için Sarıkamış nedir diye sorsam neler söylersiniz?
Evet, ben de Sarıkamış nedir diye sorunuza halk diliyle cevap vermek istiyorum. Sarıkamış, Kafkasya-Türkiye arasında stratejik önemi olan bir yerdir muhakkak. Sarıkamış Mustafa Bey, 90 bin askerimizin Ruslara değil, soğuk kış şartlarına dayanamayarak yitirildiği yerdir. Sarıkamış, çok genç yaşta Osmanlı ordusunun başkumandanı olan Enver Paşa'nın Turan yolculuğunda aşmak istediği ilk kaledir. Sarıkamış, Hasan İzzet Paşa, Hafız Hakkı Paşa gibi komutanların yanında yüz binlerce er ve erbaşımızdır. Sarıkamış, yoksulluk, açlık, çıplaklık ve bugünkü gibi salgın demektir. Sarıkamış, Müslüman Türk'ün soğukta ve zor şartlarda tabiat şartlarıyla imtihanıdır. Sarıkamış, her ne şart olursa olsun emre itaatin bir göstergesidir. Sarıkamış, ünlü padişahların konakladığı yaylanın adıdır. Sarıkamış, yurdun dört bir yanından gelen çocuk ve gençlerin dönmemek üzere kendilerine yurt edindikleri mübarek vatan toprağıdır. Sarıkamış, 22 Aralık 1914 ile başlayıp 5 Ocak 1915'te sona eren savaşın adıdır. Sarıkamış, 32 Müslüman Türk köyünün Ermeni çeteler tarafından yakıldığı, nüfusunun hunharca şehit edildiği şehitler yurdudur. Sarıkamış, Erivan göçmeni Derviş Ağa ve yakınlarından 20 kişinin şehit edildiği mübarek mevkidir. Sarıkamış destan demektir. Sarıkamış kahramanlık demektir. Sarıkamış, varlığımızın biricik temsilcisi, ay yıldızlı bayrağımız demektir. O ay yıldızlı bayrağı göndere diktiren Doğu'nun halaskarı Kazım Karabekir Paşa demektir. Sarıkamış, zala ebe demektir. Sarıkamış Nene Hatun demektir. Bir başka ifadeyle uğrunda öldükleri vatan toprağıyla kucaklaşan Avşar yiğitleri demektir. Dadaşlar demektir. Sözün özü Sarıkamış Çanakkale'den sonra Müslüman Türklerin yazdığı en büyük destanın adıdır. Hani Mustafa Bey Şeyh Şamil destanında bir şey geçer. Der ki Şeyh Şamil destanında Şamil'i bilmeyenler atasını ne bilir? İşte Sarıkamış atasını bilmek demektir. Sarıkamış tarih demektir. Sarıkamış Türkiye demektir.
Evet hocam. Sarıkamış'ı daha iyi anlayabilmek için biraz daha derinlere inmek istiyorum. Sarıkamış harekatının sebebi neydi hocam? Böyle bir harekat neden başladı?
Sarıkamış harekatının sebebi Mustafa Bey, Osmanlı 1. Dünya Harbi'ne girmek zorunda kalmıştı. İtilaf devletlerinin yanında olamazdı. Osmanlı Almanya ile birlikte savaşa girer ve bunun neticesinde Ruslar Kasım ayında bugünkü Ağrı vilayetimizin Doğu Beyazıt ilçesine gelirler. Oradan da Sarıkamış'a, bugünkü Şenkaya dediğimiz Bardız yani Gaziler nahiyesine kadar Anadolu'nun her bir tarafını kuşatmak emeli vardır. Bunu önlemek için memleketimizi Rus ve Ermeni mezaliminden kurtarmak için ve Enver Paşa'nın bir başka amacı da bu hareketle Müslüman Anadolu Türkleriyle Türkistan'daki Türkleri birleştirerek aradaki bütün engelleri kaldırarak Turan Birliği'ni kurmak ümidi ve hayali vardı. İdeali vardı. Ve Sarıkamış'taki bir hareketin bir sebebi de şudur Mustafa Bey. 93 Harbi yani 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı en önemli 3 vilayetini kaybetmişti. Bunların başında Batum, Kars, Ardahan gelmekteydi. Sarıkamış hareketiyle birlikte 93 Harbi'nde elimizden çıkan bu mübarek toprakları almak gayesi de vardı Enver Paşa'nın. Ama maalesef gelin görün ki kaderin cilvesi, soğuk kış şartları, kara kışın erken bastırması, adeta 1,5 metreye yakın Erzurum ve Kars bölgesinde karın olması Sarıkamış'taki askerlerin başarısız olmasının nedenlerinden biridir. Osmanlı sırf Sarıkamış cephesinde 1. Dünya Harbi'nde savaşmıyordu. Kanal cephesinde savaşıyordu. Filistin cephesinde savaşıyordu. Makedonya cephesinde savaşıyordu. Gallicia cephesinde savaşıyordu. Irak cephesinde savaşıyordu. Adeta Osmanlı, Müslüman Türkler İtilaf devletleri tarafından yedi koldan sarılmışlardı ve yedi koldan harp ediyorlardı. Kanal cephesinden gelen Müslüman Türk askerleri üzerlerinde doğru düzgün o kış şartlarında kıyafetleri yok. Yarı aç, yarı çıplak. Adeta aç karnına harp ettiler, savaştılar. Muhakkak bu 90 bine yakın şehit deniliyor ama halk anlatılarında böyle. Ama tarihi kaynaklarda 70 bin şühedanın olduğu söyleniyor.
Evet.
70 bin şüheda sadece donarak ölmemiş. 70 bin şüheda kurşun atmayarak ölmemiş. Kanlarının son damlasına kadar mücadelelerini gerçekleştirmişler. Kurşun da atmışlar muhakkak. Sırf Müslümanlardan vefat eden yok. Aynı zamanda Rusların da 33 bin kaybı olmuş. Ama neticede Sarıkamış'ta 18 Aralık 1914 günü 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa'nın 3. Ordu Komutanlığı görevinden ayrılması ve Sarıkamış harekatını bizler başaramayız, sonuna getiremeyiz, burada muvaffak olamayız inancının sarsılması yüzünden Sarıkamış harekatının başarısız olmasının en büyük nedenlerinden biri de budur.
Evet.
Sarıkamış harekatında başarısız olmamızın neticesinde savaş 2 yıl uzamış Birinci Dünya Harbi. Çanakkale Savaşı'nın meydana gelmesi, vuku bulmasının en büyük sebeplerinden biri de hiç şüphesiz Çanakkale'dir. Ama Sarıkamış'taki yenilginin neticesinde Müslüman Türkler, Anadolu insanı her bir tarafta yurdunu savunduğu gibi Çanakkale'de de savundu. Gözünü budaktan esirgemedi ve bir destan yazdı. Başarılı da olsa neticesi Çanakkale destanıdır. Başarısız olsa da sonucu Sarıkamış destanıdır. Bu destanda Osmanlı 1914'lerin başında nüfusu 18 milyonken 1920'nin başında nüfusu 13 milyondur. 5 milyon şehit vermişiz. Bu topraklar, siz dediniz ya sözlerinizin başında, bir toprağın vatan olabilmesi için şehidin kanı gerekli.
Evet.
Bir toprağın vatan olabilmesi için alimin, mürekkebinin damlası gerekli. Bir toprağın vatan olabilmesi için çalışanın, emekçinin, çiftçinin, ahinin alnından akan ter gerekli. Bu üç terle, şehadetin teriyle, mürekkebin teriyle ve alimin, ahinin alın teriyle birlikte buluşarak topraklar vatan olur. Onun için Mithat Cemal Kuntay diyor ya merhum, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Ya,
bu mübarek
evet.
yurdu, bu mübarek beldeyi, bu mübarek vatanı bize bağışlayan yüce ceddimize ve şehitlerimize rahmet diliyoruz.
Amin.
Rahmet dilerken tarihten dersler çıkarmamız gerekiyor. Tarihten dersler çıkarırken tarih tekerrürden ibaret. Dün nasıl bizi ezmek istiyorlarsa Haçlıların emelleri hiçbir zaman sinmedi. Her zaman köpürtülüyor. Bizler dimdik ilmimizle, irfanımızla, savunma sistemimizle Anadolu olarak birlik ve beraberliğimizi sürekli muhafaza etmemiz gerekiyor. Sarıkamış'ta ki ideallerden biri de şudur Mustafa Bey. Bizim Türk geleneğinde şu ifade ideal vardır. Yurttan düşmanı kovmak, yurdu düşman elinde görmekten daha kolaydır. Biz asla mabedimizin üzerinde namahrem elini kabul etmeyiz. Biz asla bayrağın üzerinde tasallut edilen bir eli her daim kırmışız ve o bayrağa, o vatan topraklarına, o ezan-ı Muhammediye'ye kim el atarsa ya da kim kem söz söylerse bunu kırmakla ve dimdik ayakta durmakla memuruz. İşte en son 15 Temmuz'da da Haçlılar ve onun Anadolu'daki uzantıları bunu ne yaptı? Gördüler. Kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle, yaşlımızla her daim memleketimizi koruyacağız. İnşallah.
İnşallah. Sayın Aydın, Sarıkamış Harekatı'na baktığımızda 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Ruslara karşı Erzurum'u müdafaa eden Nene Hatun'u da görüyoruz. Biraz da Nene Hatun'dan bahsedebilir miyiz?
Evet.
Sarıkamış Harekatı'nda nasıl bir rol üstlendi?
Şimdi biz Nene Hatun'u genel olarak 93 Harbi'ndeki kahramanlığıyla biliyoruz buyurduğunuz gibi. 18 yaşında bir genç gelindir. Bebeğini kundağıyla birlikte beşiğine koyar. Onu Rabbine, Mevlasına emanet eder. Der ki yavrum sen Allah'a emanetsin. Biz vatan savunmasında, Aziziye tabyalarında Müslüman askerler savunurken ben de onlara yardım etmek zorundayımdır. Ve ihramıyla birlikte elinde baltasını alır, naçarını alır, askere yardıma koşar. Ve bütün Erzurum'un, Kars'ın, Sarıkamış'ın, Şenkaya'nın değil, bütün Anadolu'nun ve bütün İslam dünyasının nenesi olur. Ve o Nene Hatun 1914-15, 22 Aralık 1914'te başlayıp 5 Ocak 1915'te biten Sarıkamış Harekatı'ndaki rolü de çok önemlidir. O günün valisi Tahsin Bey'dir, Erzurum valisi. Sarıkamış'tan Erzurum'a telgraflar gelmektedir. Telgraf şudur: Sarıkamış halkı açlıktan tükendi, yiyecekleri bitti. Erzurum halkından yardım bekliyor. Erzurumluların dadaşların ellerinde ne varsa, barklarında ne varsa, bir çuval buğdayı kalmış, yarım çuval unu kalmış, yarım çuval arpası kalmış. Sırtını alan vilayetin önüne getirmektedir. Sarıkamış'a göndermek üzere. Nene Hatun da bu ilanı duyar. Nene Hatun buna çaresiz, bunun karşısında duyarsız kalması mümkün değildir. Yarım çuval buğdayı vardır. Nene Sarıkamış harekatında 58 yaşına dayanmış, 40 yıl sonra beli bükülmüş, dağlarına hiç kalkmayan adeta kar yağmış, saçları ağarmış, ihramını üzerine almış ve Erzurum vilayetinin kapısında bekleyen Vali Tahsin Bey'e yarım çuval buğdayını getirince Vali Tahsin Bey Nene Hatun'a, "Nene, zaten sen 93 harbinde gereken fedakarlığı yaptın. Bu yarım çuval buğdayı verirsen kışı bu zemheriyi nasıl geçireceksin ana? Yaza nasıl çıkacaksın ana?" Nene deyince Nene Hatun tarihi bir cevap verir. Der ki, "Vali Paşam, biz günümüzü gördük, devranımızı sürdük, unumuzu eledik, eleğimizi astık. Eğer benim bu yarım çuval buğdayımdan ötürü bir buğday tanesinden dolayı Sarıkamış'taki bir asker şehit olursa, Rabbim yarın ruzi mahşerde bunun hesabını bizden sorar." Vali ne demişse Nene Hatun'a kabul ettirememiş. Nene Hatun o yarım çuval buğdayını vilayetin önüne bırakarak geri dönmüş, gözyaşları içerisinde, dualar ve niyazlar içerisinde evine gitmiş. İşte Türk milletinin, asil Müslüman insanının temelinde, adetinde, geleneğinde, örfünde merhamet var, paylaşmak var. Halil İbrahim sofrası diyoruz değil mi?
Evet.
Hazreti İbrahim aleyhisselam Halilullah, yani Allah'ın cömert kulu, hiç sofrası boş kalmamış. Muhakkak birileriyle yemek yemiş, her daim ikram etmiş, her daim infak etmiş. İnfak medeniyetinin torunları bugün İslam dünyasında Anadolu Müslümanlarıdır. Ve bu Anadolu Müslümanları 1000 yıl evvel, 100 yıl evvel nasıl bir fedakarlık göstermişse bugün de bu fedakarlığı gösteriyor. Bugün dünyanın neresinde bir aç, bir mazlum varsa, Arakan'da, Myanmar'da, Yemen'de, Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Filistin'de, Balkanlar'da baktığınız zaman arkasında devletiyle, milletiyle, sivil toplum örgütleriyle Türkiye'yi görebiliyorsunuz. Bu da Türk insanının, Türkiye milletinin ne kadar Ali Cenab ve Hatir Şinas olduğunun göstergesi. Bu millet temelinde irfan var, ilim var, iman var. Öyle inanmış ki iman varsa imkan var diyor. Ve bu imanla her daim vatanını muhafaza etmiş. Allah Nene Hatun başta olmak üzere bütün geçmişlerimize rahmet eylesin.
Amin.
Hani bugün Azerbaycan'da Dağlık Karabağ nedeniyle Ermeniler haksız yere Azerbaycanlıların topraklarına 30 yıl evvel çöktüler. Dağlık Karabağ'ın yarısından fazlası kurtarıldı elhamdülillah. Ermenileri siz bugün mü görüyorsunuz? Dün de Anadolu Osmanlı onlara milleti saduka demişti ama sırtından bıçakladı. İşte bu Sarıkamış harekatından sonra doğuda Ruslarla birlikte Ermeniler isyanlarını arttırdılar. Vilayeti Sitte'de, Erzurum'da, Van'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Sivas'ta Ermeni devleti kurma çalışmalarını hızlandırmış ve bölgedeki nüfus çoğunluğunu sağlamak için de Müslüman halka zulmedip onları göçe zorlamışlardır. Onların yüzünden Müslüman halk, Anadolu'nun fakir halkı Erzurum'u, Kars'ı seferberliğin ilanıyla terk etmek zorunda kalmış. Kimisi Sivas'a, kimisi Tokat'a, kimisi Yozgat'a, kimisi Kırşehir'e, kimisi Ankara'ya gelmiş. Ancak 1917'de Bolşevik ihtilali olunca, Çarlık rejimi yıkılıp Sovyet kurulunca Ruslar geri çekilmek zorunda kalmış ve bir yıl daha 18'e kadar Ermeniler zulümlerine devam etmişler. Anadolu'da binlerce insanın kandırlıklarda, samanlıklarda, camilerde binlerce Müslümanı yakan Ermenilerdir. Eğer bir soykırım varsa tarihte, Ermeniler Türklere soykırım yapmışlardır. O günün aşıkları, şairleri ne de güzel dile getirmiş bu mezalimi. Tarsı vurup Erzincan'ı bastılar. Gelinleri iki canlı kestiler. Çocukları kundaklarla astılar. Yetiş imdadıma 3. ordu. 3. ordunun kumandanı o gün Kazım Karabekir Paşa, Doğu'nun halaskarı, askerleriyle birlikte Anadolu halkının da meharetiyle Rus ve Ermeni mezaliminden 1918'de bu mübarek toprakları kurtarmış ve 40 yıllık Rus ve Ermeni mezalimi son bulmuş. İnşallah bu millete Mehmet Akif Ersoy'un da ifade ettiği gibi Allah daha istiklal marşları yazdırmasın.
Amin. Sayın Aydın, o kadar güzel anlattınız ki harekatı. Şöyle tarihe baktığımızda tekrar tekrar okumak, tekrar tekrar bunları dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü unutkanız, unutuyoruz bunları ve tarih de tekerrürden ibaret. Geçmişte yaşananlar günümüzde farklı şekillerde önümüze geliyor. Benzer savaşlar tekrar yaşanıyor. İşte ekonomik yaşanıyor, kültürel yaşanıyor. Çeşitli şekillerde bunları görüyoruz. Tarihten ders almamız gerekiyor hakikaten. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetlediniz bizlere.
Vaktimiz var mı?
Birkaç dakikamız daha var. İki dakikamız var.
Şimdi diyor ki Naima, tarihçi Naima, tevarih idi dehrin tercümanı, davayı bildirir yoktur ziyanı, gehi bastı makaleyler siyerden, söz açar gavze-i hayrul beşerden. Gençlerimiz özellikle tarihlerini bilecekler. Bu yapılan programların, konuşmaların, yazılan kitapların amacı ne? İnsanları geçmişle, maziyle, atiyle, gelecek arasında, maziyle, ati arasında bir köprü oluşturmak.
Tabii.
Ve gençlere devletin, milletin, vatanın, bayrağın, ezanın, namusun ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak. Eğer bunları anlatamazsak, bunları yaşayamazsak ve yaşatamazsak, yarın Ruzi Mahşer'de o şehitlerin elleri iki yakamızda, iki elleri bizim yakamızda kalır. Onun için ben bugün Şenkaya'da, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin Bey, Belediye Başkanı Yavuz Bedir Bey, onlara da teşekkür ediyorum. Sarıkamış Harekatı Şenkaya'nın Bardız'da Soğanlı Dağı ile Allahu Ekber dağlarında cereyan etmiş. Orada bugünü şu anda anıyorlar, anma etkinlikleri düzenliyorlar. Belgeseller koymuşlar, kitaplar basılıyor. Bunlar da tarihe not düşme adına çok önemlidir. Çünkü orada yatan 90 bin civan, Aşık Nuri Çırağan'ın ifadesiyle tarihi çok yakın düneyin daha huşu ile can vermişler Allah'a. Bizden istekleri tek bir Fatiha bize sesleniyor kar çiçekleri. Kar çiçekleri bizden Fatihalar bekliyor. Ama Fatihaları beklerken de onları hiçbir zaman hafızamızdan unutmamamız gerektiğini, çıkartmamamız evet. gerektiğini ve onlarla birlikte yaşamamız gerektiğini söylüyor.
Peki.
Şunu unutmayalım. Vatanın tarihini sınırdaki taşa sor. Al bayrağın rengini gökte uçan kuşa sor. Ecdadım bu toprağı kanı ile sulamış, batıda efelere, doğuda da taşa sor. Bir toprak vatan oluyor ama bedel ödeniyor. Bedel ödenmeden bir toprak vatan olmaz. Vatan olmaz. O bedeli ödeyip bu mübarek vatanı bize bağışlayan yüce ceddimize gani gani rahmet etsin Rabbim.
Evet, şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, onlara minnettarız. Çok teşekkür
Amin.
Ederiz Sayın Aydın yayınımıza katıldığınız için.
Ben
çok güzel bir şekilde
ediyorum.
Bizi aydınlattınız.
Sağ olun, ilgi alakanızdan dolayı beni TRT radyolarında dinleyen kıymetli kahraman yiğit halkımıza da hasreten gönülden şükranlarımı arz ediyorum.
Teşekkürler, günümüz tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Sağ olun,
İyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde sebeplerini, sonuçlarını ve edebiyatımıza yansımalarını konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
çoktu gönlümde, korkusu yoktu özümde, umudu çoktu gönlümde, tek bir de dua dilimde, şehadet içtim elimde. Zemherinin seherinde kendinden geçtim elimde. Sarı kavuş, sarı kavuş, yiğitler ayazda kavuş, Allahu Ekber dalda, Mehmet uykuya dalmış. Sarı kavuş, sarı kavuş, yiğitler ayazda kavuş, Allahu Ekber dalda, Mehmet'im uykuya dalmış. Mehmet'im uçma varmış.
Sözcükler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerle telefon attığımızda. Berna Hanım, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Nasılsınız?
Mustafa Bey. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah pandemiyi atlattığımızda daha iyi olacağız.
Evet, evet, hepimizin umudu o yönde.
İnşallah, inşallah. İşte aşı çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan olumsuz haberler geliyor, bir taraftan sevindirici haberler. Böyle bir karmaşa halindeyiz. İnşallah iyi şeyler olacak. Böyle ümit ediyoruz.
Biz bir tufandayız Mustafa Bey. Nuh tufanı gibi. Sonu hayırlı olacak ama biraz sabretmek gerekiyor.
İnşallah, inşallah. Sabrın sonu selamet. Evet, dün 21 Aralık'tı. En uzun geceyi yaşadık. Biz de bugün sizinle gece üzerine sohbet edeceğiz. Edebiyatımızda gece üzerine neler yazılmış, neler çizilmiş, neler söylenmiş. Bunları konuşacağız sizinle. İsterseniz siz buyurun. Neler söylersiniz gece üzerine?
Bu yıl özellikle gezegenlerin konumu dolayısıyla da biraz nasıl söyleyelim, kısıtlamalar dolayısıyla da, salgından dolayı bütün dünyada uygulanan çeşitli boyutlardaki kısıtlamalar dolayısıyla da herhalde geceye daha çok odaklandık.
Hı hı.
Gece bildiğiniz üzere biraz hayatın normal aksiyonlarının, eylemlerinin olmadığı, sakinliği çağrıştıran, birazcık da hani karanlıktan dolayı sakınılması gereken, hani gündüzün şerri daha hayırlıdır ya.
Evet.
Dolayısıyla gece bize biraz yaşadığımız sürecin çok dillendirmediğimiz ya da dillendirmek istemediğimiz tarafını da çağrıştırdığı için olsa gerek, biz bu yıl geceye biraz daha fazla odaklandık. Bizim açımızdan da hem mitolojik olarak hem edebi açıdan da çok anlamı olan bir şey gece. Bizim Türk mitolojisinde şöyle bir Osmanlı müneccimleri bu yaşanan Satürn-Jüpiter kesişmesine sahip kıran derlermiş. Bunu yeni öğrendim. Sahip kıran denmesinin sebebi de şuymuş. Bugün doğanlar düzen değiştirecek kadar güçlü olurlarmış. Baktım ben en son ne zaman acaba böyle bir sahip kıran dönemi olmuş diye. Ve ilginçtir, Mevlana Celaleddin Rumi'nin evladı Sultan Veled Hazretleri'nin doğum günüymüş. Derler ki Mevleviliğin kurucusu aslında odur. Ve bir takım yeni yollara ulaşmak için, yeniliklere açılmak için herhalde bize ilham oluyor böyle dönemler. Oysa aslında doğanın normal bir rutini. Her yıl 21 Aralık'ta yaşıyoruz, yılın en uzun gecesi. Ve tabii biz kuzey yarımkürede olduğumuz için bunu geceye odaklı yaşıyoruz. Aslında güney yarımkürede de yılın en uzun günü.
Evet.
Ve doğa kendi ritmini devam ettirirken insan da kendi anlam dünyasından bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Yazarlarımız da aslında bunu yapıyorlar. Her sanatkarın olduğu gibi.
Evet. Bakın neler söylenmiş.
Buyurun.
Şeb-i Yelda'yı müneccimle muvakkat ne bilir? Müptela'yı gama sor. Kim geceler kaç saat?
Evet, yani sevda çeken, hatta derler ya hastanın sabahı beklediği kadar Necip Fazıl Kısacıray'ın beklenen şiirinin bir dizesidir o da. Gerçekten de biliriz, hani hepimizin, dinleyicilerimizin de eminim bir hastane tecrübesi olmuştur ya da bir hastalık. O hasta olduğunuz süre boyunca, ateşlendiğiniz süre boyunca ya da işte daha ağır bir vakaysa sabah olmak bilmez.
Evet.
Hastanelerde gündüzler gecelere karışır ve
hakikaten
hastanede
öyle.
Kaldığınız süre boyunca sanki tek bir gün yaşamışsınız gibi çıkarsınız oradan. Geceler gündüzler birbirine karışır ama özellikle geceler, yani sabah olmak bilmez. Biz de aslında bu salgın süresinde bir büyük gece yaşıyoruz.
Evet.
Ve belki bu yüzden geceye çok odaklanıyoruz. Sevdaya dair şeyleri hatırlamak, hatırlatmak güzel çünkü bizi taze tutuyor. Hayata dair başka pencerelerden bakabilmeye ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden de yazarlara bakmayı, ben her zaman hani vardır ya, elinizde çekiç olunca her şeyi çivi görürmüşsünüz. Benim
evet.
de durumum biraz öyle. Ben ne zaman başım derde girse yine edebiyata dönüyorum, dile dönüyorum. Çünkü oralarda ciddi hazineler var. Ve zaman hiç fark etmiyor bunu. 1000 yıl öncesinden de getirebilirsiniz, 100 yıl öncesinden de, hemen bir gün öncesinden de gelebilir o metin. Ben bugün dinleyicilerimizle birkaç kitabı paylaşmak istedim.
Tabii ki, buyurun.
Her şeyden önce söyleyeyim, herhalde Türk Edebiyatı'nın en etkili gece tanımlamaları, biraz önce de söylediğim gibi, Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu'nda geçer. Biraz önce söylediğim gibi hastadan yola çıkarak söylemiştim gece tanımını. Okuyanlarımız bilecektir. Peyami Safa 9. Hariciye Koğuşu'nda bir hastanın gözünden ve bir kısıtlanmışlığın içinden hayata bakar ve o bakıştan insanı çok yakalayan, hayat boyu yanında yürüyecek cümleler kalır. En iyi gece tanımlamaları genellikle bu tür eserlerden çıkıyor. Biri odur. Ama ben bugün daha çok geceyi olduğu gibi kitabına konu edinen yazarlardan bahsetmek isterim. Bir tanesi gece romanı Bilge Karasu'nun. Bilge Karasu mecazidir ismi. Asıl adı değildir. Çok güzel tanımlar bir yerde kendini. Bir yanım Bilge, öbür yanım bir Karasu diye. İki tarafı olan ve hayatın iki yönünde, yani hem o karanlık suda var olabilen hem bilgelikte var olabilen sıra dışı bir yazardır. Gece romanı tam bir salınımdır. İnsanın karanlık tarafını anlatır. Ve o gece benzetmesi üzerinden nasıl insanın kendi kendini sobeleyebileceğini anlatır. Kolay bir roman değildir, kolay bir metin değildir aslında. Ama zaman zaman okunması gereken bir metindir. Bu arada hemen söyleyelim, gece sözcüğü nereden geliyor diye. Geçten geliyor, Türkçe bir söz. Keçe yani aslında.
Keçeden gece.
Geç, yani öncesi geç anlamında kullanırsanız aslında biz geceye gündüz dediğimiz yere göre isim vermişiz. Yani aslı gündüzdür. Pazartesi gibi düşünün. Hani pazara göre isim vermişiz ya pazartesiye.
Evet, pazarın ertesi.
Dolayısıyla gece de gündüzün öncesi, gündüzün geç hali. Dolayısıyla bizdeki gece karanlıktan gelmiyor aslına bakarsanız Türkçe'de. Gece gündüzün öncesinde yaşanan dönem olarak anlamlandırılmış. Başka dillere baktığınız zaman siyahla karanlıkla örtüştürülen kelimeler vardır ama biz gündüze odaklıymışız. Bu güzel bir şey.
Tabii.
Bir diğer roman değil bu. Bir araştırma ve değerlendirme metni. Murat Gülsoy'un 602. Gece adlı kitabı. Murat Gülsoy 602. Gece kitabını hazırlarken Borges adlı Arjantinli bir yazardan esinlenmiş. Çünkü Borges bir kitabında 602. geceden bahsediyor. Neyin 602. gecesi diye sorarsanız 1001 gece masallarının 602. gecesi. Biliyorsunuz 1001 gece masalları kadim bir metin. Kimi zaman Arapça bir metin aslında. Fakat sonradan Farsça'ya, belki orijinali Hintçe bir bölümü, birleşik bir metinden bahsediyoruz. Binbir Gece masallarında her bir gece masal anlatan bir Şehrazat vardır. Ve 602. geceye geldiği zaman Şehrazat her gece masal anlatan birisini anlatır. Yani bir döngüdür. Hani asansörlerde falan iki ayna karşı karşıyadır da siz arada kaldığınızda kendinizi sonsuz bir şekilde görürsünüz ya.
Evet.
Kendinizi tekrar ediyormuşsunuz gibi. 602. gece biraz öyledir. Bu salgın döneminde özellikle biz de kendi kendimizi çok tekrar ettik diye düşündüm ve ben bu kitabı okurken daha önce okusam ya da okuduğumda yapamadığım yorumları yaptığımı gördüm. Kendimizi tekrar etmek, kendimizi tekrar görmek. Hatta kendimizden sıkılmak, hani evde kalınca meğer ben kendi kendime iyi bir arkadaş değilmişim dedim. Hep meğer arkadaşlarımmış benim tesellim. Tek başıma kalınca kendimi eğlendiremedim. Dolayısıyla kendi kendimize kalmanın farklı bir yönü. 602. gece hayatın döngülerini anlatan ve kurgu dünyasında da edebi açıdan da şöyle bir özelliği var. Kurguda da hep kendimizi tekrar ediyoruz dediğimiz yerlere bakıp oralardan nelerin çıktığını edebi metin olarak anlatan bir metin. Murat Gülsoy'un 602. gecesi. Aynı zamanda eğer dinleyenlerimiz arasında ben yazı yazıyorum, kurgu metinler oluşturmak istiyorum diyen varsa bu bir ders kitabı gibi de okunup çalışılabilecek bir kitap.
Dinleyicilerimizle birlikte ben de notumu aldım.
Güzel bir kitap gerçekten. Evet. Edebi zevki olanlar için okuması çok keyifli bir kitap. Bir de Onur Caymaz'ın Gece Güzelliği var ki çok keyifli bir hikayeler bütünü. Zaten sıra dışı bir yazar Onur Caymaz. Çok farklı kendini ifade eden birisi. Birkaç tane hikayeden bahsetmek isterim içinde. Bir tanesi Gece Güzelliği'nde en vurucu hikayelerden biri Küçük İkramlar hikayesi. İstanbul'da yalısını satmak zorunda olan köklü İstanbul ailelerinden biri epeyce para babası birine yalıyı satmaya çalışıyor. Ve orada nasıl söyleyelim, hayatı boyunca nezaketi hiç görmemiş, ömrü boyunca hiç görmemiş ve göstermemiş bir para sahibine. Hatta yalıya da şöyle söylüyor, buradan ne taş atsam suya düşüyor. O yüzden yani yalı demiyor da balkonundan taş atılınca denize düşen evler gibi kibarca söyleyelim bazen. Evet. Farklı da ifade ediyor. Dolayısıyla o kırılmayı görüyorsunuz orada, hayatın iki kırılması. Hani zaman zaman ben sizi biliyorum, sohbetlerimizde dile getiriyorsunuz. Bir dönem daha bir insanlar birbirlerine nezakette, biraz minnette, biraz merhamette bir şeyleri ifade ederken bugün neden bu kadar geri duruyoruz bunlardan? Aslında bunun kırılmasını ve nasıl göründüğünü çok iyi anlatan bir hikaye. Gece Güzelliği'ndeki Küçük İkramlar hikayesi. Bir diğer hikayemiz çok güzel bir hikaye edebi olarak. Güzelliği şuradan 16 satırlık bir öykü. Bir kısa öykü. Çok zor bulunur böylesi. Gazino adı. Askeriyede gazino derler hani kantine. Oradan yola çıkarak bir askerlik hikayesi sadece 16 satırda anlatılmış büyük ustalıktır. Hani memleketimizde askerlik hikayeleri biliyorsunuz başladı mı bitmez ama yazarımız bunu 16 satırda çok candan anlatmış. Bir diğeri ki çok vurucu. Zaman zaman ben bu hikayenin ana karakterini kendimle maalesef örtüştürüyorum. Her ne kadar eyleme geçirmesem de. Mahallenin delisi öykünün adı. Eyleme geçirmesem de dediğim kısmı şu. Mahallenin delisi bir gün gerçekten deliriyor ve belli bir grubu hakikaten canına kastediyor. Yani öldürmeye çalışıyor, hatta başarıyor da. Kimlere kastediyor öyküde? Plastik bardakta poşet çaya para veren insanlara kastı var. Zaman zaman ben de böyle yaşıyorum. Bu çay mı diye. Futbol hakemlerine hocam diye hitap eden ya da futbol hakemlerini görmeden hakemlerden hoca diye bahsedenlere. Sadece futboldan, kadınlardan ve arabalardan bahsedebilen erkeklere kastı var mahallenin delisinin. Bir şeyleri ama en çok şiiri bahane ederek ya da şiiri kullanarak kendi hiç fikir üretmeyenlere kastı var. Yani hep bir şiirden, bir alıntıdan, hiç kendi cümlesi olmadan konuşan ve bazen hani sizin sohbetinize katılacakmış gibi yapıp bir şiiri kullanarak hani had bildirmeye çalışan kişilere kastı var ve bunlara ciddi bir darbesi var şiiri savunduğu için. Bir diğeri kadınları sözle taciz edenlere karşı kastı var gördükçe. Sevgilisine ya da eşine aşkitom diyenlere karşı kastı var mahallenin delisinin. Bunları mimleyip cezalandırıyor.
Bence burada haklı olmalı.
Evet, diyorum ya, zaman zaman kendimi özdeşleştiriyorum. Çok pahalı telefonlar alıp faturalarını ödemekten ya da işte kontürlerini ödemekten çekindikleri için sürekli çağrı atanlara kastı var. Bunları da takip edip cezalandırıyor. Ve karşısındakini hakikaten görmeden selamlaşan, nasılsın deyip cevabını dinlemeyenlere de cezaları var mahallenin delisinin. Bu karakterler Gece Güzelliği kitabından Onur Caymaz'ın, gerçekten etkileyici bir yazar. Çok sıra dışı bir yazar. Şunu belirtmek isterim. Her yazar farklı şekillerde çalışır. Onur Caymaz şöyle çalışırmış. Eğer bu öyküyü, bu öyküdeki bu cümleyi yazmazsam olur mu? Eğer olur diyorsa yazmıyormuş. Yani evet, elzem olmalı yazmanız. O yüzden de çok yalın cümleleri var. Ve hiç boşa atmıyor. Hiçbir cümlesi, hiçbir kelimesi karavana değil. Böyle yazarlarla karşılaştığım zaman ben çok mutlu oluyorum ve çok samimi buluyorum. Çünkü hakikaten şu aralar bu tür metinlere ihtiyacımız var. Siz söylediniz ya, Şevi Yelda için yazılmış çok beyit de var. Evet. Böyle bir geceyi yüzyıllardır, bin yıllardır yaşıyoruz sonuç olarak. Fakat bizim anlam dünyamızdaki karşılığını görmeden yaşarsak boşa atmış olacağız. Çok bir araya gelemiyoruz. Artık ekranlardan değişik programları öğrenmek durumunda kaldık. Birbirimizi ekranlar aracılığıyla görüyoruz ama yine de kitaplara dönmek için doğru bir zaman. Madem tabii ki bu kadar evdeyiz, birikime yatırmak lazım. Dergahlarda ermişlerin çekildikleri 40 günlük çileleri oluyor biliyorsunuz. Ve o çileden çıktıkları zaman bir buluşla çıkıyorlar, bir keşifle çıkıyorlar, manevi bir keşifle çıkıyorlar. Biz tüm dünyada inzivadayız ve bu inzivanın belki belli süreçlerini söylenerek geçiriyor olabiliriz ama bu inzivadan çıktığımız zaman insan ailesi, insanlık ailesi olarak elimizde bir şeyle çıkmamız gerek. Boşa harcamamak lazım. Elbette derin düşünmeye, tefekküre zaman ayıracağız ama biraz da okumaya zaman ayıralım. Evet. Ben bildiklerimden paylaşmak istedim gece üzerine.
Evet, ve geceler de tefekkür üzerine, inziva üzerine bulunmaz bir nimet. Evet. İnsan böyle geceleyin köşesine çekilirken şöyle gökyüzüne, yıldızlara, aya bakıyor. Bir taraftan okuduğu güzel de bir kitap varsa böyle düşüncelere dalıp gidiyor. İşte geçmişte yaptıkları, gelecekte yapması gerekenler üzerine çok şeyler düşünüyor. Gayet de güzel oluyor. Bu pandemi döneminde kitap satışları da bayağı artmış durumda. Bu da güzel, çok sevindirici bir haber.
Evet, çok kıymetli. söyledikleriniz bana bir şeyi hatırlattı. Hani şu esnafın gün sonu dökümü aldığını bilirsiniz. Kasa işte.
Z raporu.
Kapattırırken evet, Z raporu. Gün sonu raporu alırlar. Aslında 21 Aralık'ta kış gün dönümü. Adı böyle geçiyor. Kış gün dönümü. 21 Haziran en uzun gece de yaz gün dönümü. Biz de belki bu kış gün dönümünün hatırlatmasıyla kendimize bir Z raporu alabiliriz.
İnşallah.
Neden olmasın?
Evet,
neleri yaptık, neleri aldık, neleri verdik, hesabımız nasıl diye bir öz değerlendirme her zaman kıymetli.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Gece üzerine çok güzel bir sohbet ettiniz. Bize edebiyat üzerine yansımalarını aktardınız. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata bizlerleydi. Kendisiyle gece üzerine sohbet ettik. Efendim böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte saatlerimiz Türkiye'de 15.05'i gösterdiğinde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Hayatın Sesleri.